Ayrım 3.
Aydınlanma değil merhamet. Nazım ya da nesil olan ilişkileri platonik bir aşk şeklindedir ve temelinde mükemmeliyete duydukları huşu dolu saygı yatar. Yazar, şair, müzisyen, şarkıcı ya da düşünür, düzen yanlısı veya karşıtı, hayatta ya da değil gerçek sanatçıların gökyüzünde bir yerlerde yıldız tozlarından yaratıldıkları şeklinde bir söylemleri var. Ünlü edebiyat dergileri Novi Mirin editörü Alexander Twardowski, 1961 yılında bir gece yarısı Solzhenitsyn'in henüz basılmamış olan Ivan Denisovich'in hayatında bir gün isimli romanını okumaya başladığında, müthiş etkilendiği için kalkıp takım elbise giyindi, kravat taktığı bilinir. Böylesi bir epiyi pijamalarla okumak saygısızlıktır. Tuleyev'in Solzhenitsyn saldırısını Alexei Novodevich mezarlığında toprağa vermiş olmamızın kışkırttığını anlıyorum. Başkan Lushkov'un cenazeye gelmiş olması bir daha incitmiş olmalı ki bizimle cenaze evine gelmek de istemedi. Zabıta beni bulmadan gideyim diye fısıldadı. Yapma diye yalvardım. Beni bu insanlarla yalnız bırakma. Kırmadı ama sadece birkaç saat daha kaldı. Hayatımdan bir daha dönmemek üzere çıkıp giderken Moskova'yı görmek yeniden doğmak gibiydi diye açıkladı. Sana tuhaf gelecek ama ben Vorkuta'ya geri dönmek istiyorum. Teorik olarak 50 yıl sonra burada olmaktan mutlu olmalıyım ama burası artık benim dünyam değil. Benim dünyam orada, Gulag'da. Moskova'ya geldiğim günden beri her sabah benim burada ne işim var diye uyanıyorum. Ait olduğum yere dönmem lazım. Burada kimse ne dediğimi anlamıyor, her şey yabancı. Dahası ihtiyarladım. Buraları bıraktığımda okul çocuğuydum. Şimdi artık yaşlı bir adamım ve duruma uyarlanmam lazım. Ama bırak nasıl konuşmam gerektiğini, nasıl giyinmem gerektiğini bile bilmiyorum. Biliyor musun, yalnız olduğumda bile çatal bıçakla yemek yemeye çalışıyorum ki uygarlığa ayak uydurayım. Yoksa insan kendisini bir dağ adamı, bir vahşi gibi hissediyor. Moskovalı arkadaşlarım beni çiçeklerle karşıladılar, eğlendirmek için ellerinden geleni yaptılar. Ama ben kendimi yeni duruma uyarlayamadım. Dondurma yenilen bir kafeye götürdüler, ben kaçtım. Çünkü dondurmanın nasıl yendiğini bilmiyordum. Deduşka, yani dedecik, saçmalama Allah aşkına. Dondurma dediğim bir yemek işte, yersin ya da yemezsin, olur biter. Yo, dondurma yemek seni sandığın kadar kolay bir iş değil dedi. Biliyorum, ben dondurma yiyebildiğim gün sen her şey yerli yerinde, Tuleyev geri geldi diye mutlu olacaksın. Ama sana anlatamadığım şeyler var. Anlatabilsem düşüp bayılacağını bildiğim şeyler var. Ama bunlar senin gibi sıradan insanların asla bilemeyeceği benim günlük yaşamımın parçasıydılar. Kamptan ayrılırken bana kimseye bir şey anlatmayacağıma yemin ettiren bir belge imzalatmaya kalktılardı. Hayır, imzalamam dediydim. Ben herkese her şeyi söylerim. İşinize gelmiyorsa beni salıvermezseniz olur biter. Ama biliyor musun, boş konuşmuşum. Çünkü olan biteni istesen de anlatamıyorsun. Bu korkudan değil. Öylesine şaşırıyorlar ki insanlar yalan söylüyormuş gibi oluyorsun. Boş ver Konstantinopolli sultanım. Yalan ve zulüm her tarafı sarmış. Söylenen her şey yalan. Ama mazbut insanların yüreği gerçeği kaldırmıyor. Belki de o kadar kötü değildi demek ihtiyacını duyuyorlar. Ama ben artık bir dedeyim. Ne unutacak ne de affedecek halim kaldı. Kamplara gönderilen mahkumların kayıtları var deniyor. Peki ya çocuklar? Öldürülen, işkence edilen çocukların kayıtlarını kim tutuyor? Arşivlerde 4 yaşındaki veletlerin dosyalarının olduğu söyleniyor. De ki öyle. Çocuklara yapılan işkencenin kaydını tutan bir sistem değişir mi? Değişirse ne zaman değişir? De ki böyle bir olasılık var. Görmeyi bırak, umutlanmaya benim ömrüm yeter mi? Bırak gideyim cancağızım, benim ömrüm de böyle bir ömür olsun. Nasılsa ne ilk ne de son ömür olacak. Bana bir umut ver diye yalvardım. Ne yazık ki teselli bile veremem dedi. Ülkene geri dön. Anadolu'nun şeker ve kaymak ülkesi olduğunu duyarız. Belki de doğrudur. O senin dediğin Filistin, Anadolu değil Boris. O şarkı var ya, Sweeter Than Wine, o da Hollywood bestesi. Ne kötü dedi, keşke sahici olaydı. Eski bir Rus geleneği vardır. Yola gidecek yolcu kapının eşiğinden dışarı adım atmadan önce birkaç dakika sessiz durur, geride bıraktığı eve dağılmış olan ruhunun toparlanıp bedenine girmesini bekler. Tuleyev de öyle yaptı. Peşmürde paltosuna uzanmadan önce 1-2 dakika sessizce bekledi. Sonra kapıdan süzüldü, çıktı gitti. Arka planda Nabokov'un Amerikalı sesi, sıska bir kara kedinin kamburlaştırdığı sırtı veya zararsız bir sürüngenin gırtlağındaki atar damarı veya bir deri bir kemik tombalacının kaypak gözleri Gogol'a şeytanı çağrıştırabilirdi. Ancak Gogol'ün şeytanının Rus ayyaşlarının şeytanı olduğunu söylemek, adamın kendisine ve bizlere dayattığı manevi deneyimi küçümsemek olur. Gogol evrende bedeni pullarla kaplı ya da pençeleri hatta toynakları olan, acayip oldukları kadar da zararsız pek çok tanrı olduğunu hiçbir zaman idrak etmedi. Kızıl Winkler'in homurdandığı duyuldu. Ne demek şimdi bu? Çocukken ürkek ve aç bir kediyi boğmuş, sonra da gömmüştü diye açıkladı Nabokov. Zulmetmekten hoşlandığı için değil, zavallı hayvanın pörsük bedeni şeytanla mücadele iştiyakını kışkırttığından. Bir akşam Pushkin'in hayatında gördüğü en ironik şeyin yanan bir evin kızgın damında istifini bozmadan yürüyen bir erkek kedi olduğunu söylemişti. Yani insani acıların ortasında dans eden bir şeytan. Cehennem ateşinden korkan dostumuza çok tuhaf görünmüş olmalı. Bir defasında da Aksakov'un bahçesinde gül toplarken eline siyah bir tırtıl değmiş. Hayvanın soğuk deli çığlık çığlığa eve kaçmasına neden olmuştu. Sonra İsviçre'de güneşli dağ yollarında koca bir günü yoluna çıkan kertenkeleleri öldürerek geçirdi. Bu iş için kullandığı fil dişi saplı baston 1845'te Roma'da çekilen şipşak fotoğrafında görülebilir. Doğrusu çok şık bir bastondu. Sağ elindeydi, kalem tutar gibi tutmuştu. Uzun saçlarını yana fırçalamıştı. Nahoş dudaklarının üzerinde ince buyuk, yüzünün sert çizgileriyle uyum içindeki büyük sivri burnu. Gözlerinin altında eski sinema yıldızlarını, fotoğraflarını hatırlatan karanlık halkaların yarattığı hortlaksı ifade. İgnat Alexander Solzhenitsyn'in oğlu bu cümlenin üstüne geldi. Akşam Putinleri ağırlamaya hazırlanan annesi Dmitriyevna babasını alması için yollamıştı. Genç Solzhenitsyn ünlü bir piyanist. O sıralarda Amerika'da Philadelphia Concerto solistleri oda orkestrasını yönetiyordu. Kapıda belirmesiyle birlikte o ana kadar benimle konuşmak istediğine dair işaretler gönderen, daha doğrusu tartışmak istermiş gibi yaparken cinsel sinyaller yollayan Nabokov'un onunla yüz yüze gelmemek için hızla başını çevirdiğini, Rabinovich'e döndüğünü fark ettim. Tuleyev'in çıktığı kapıyı işaret ediyordu. Ne diyordun? İhtiyarın üstüne gitmek istemedim ama müzmin kapitalizm karşıtlarına kötü haberlerim var diyordum, dedi Rabinovich. Putin'den bu yana Rusya'nın gerek yasal gerekse ekonomik ikliminde fevkalade önemli gelişmeler oldu. Biz işin içindeyiz, görüyoruz. Sesini Solzhenitsyn'e duyurmak ister gibi yükseltti. Siz bunu petrol fiyatı artışlarının sonucu geçici bir ferahlama olduğunu iddia eden o burnu büyük akademisyenlerimize kanmayın. Onlara kalsa Rusya Portekiz'i bile yakalayamayacak ama öyle değil. Duma Yeltsin'in elini kolunu bağlamıştı ama Putin'e tapıyor. Bugün artık Rus Federasyonu'ndaki ekonomiyi geliştirmeye dönük yasalar dünyanın hiçbir sanayileşmiş ülkesinde yok. Amerika'da bile yok. Texaslı kongre üyesi Dick Armey yıllardır çabalıyor. Ama Birleşik Devletler de vergi sistemini sadeleştirmeyi başaramadılar. Neden? Çünkü Amerika'nın karmaşık vergi yasaları sayesinde küplerini dolduran avukatlar ve muhasebeciler karşı çıkıyorlar. Putin ne yaptı? Putin gelir vergisini %13'le dondurdu, meseleyi çözdü. Şimdi tabii kimse hükümetin rakamlarına güvenmekle suçlanmak istemiyor ama bu sayede vergi kaçıranların sayısında hatırı sayılır bir düşüş oldu. Kurumlar vergisi %35'li 24'e indi. Sosyal vergi denilen saçmalığı budadı. Bütün bunlar bizim Cumhurbaşkanı'na olan güvencimizi arttırdı. Siz kimsiniz? Moskova iş çevreleri, dedi Rabinovich. Bu girişimler Putin'in birinci hedefinin ülke ekonomisini düze çıkarmak olduğunu işaretleri. Ticaret kanununu değiştirdi, ihracatçı eskiden kazandığı dövizin %75'ini rubleye çevirmek zorundaydı. Şimdi artık %50'sini çeviriyor. Yakında bu oran %30'a inecek ve 2007'de dövizi rubleye çevirmek zorunluluğu toptan kalkacak. Sizce Putin o kadar dayanacak mı? Biz dayanacak diye umuyoruz. Anayasa değişecek, 2004'te yürürlüğe girmek üzere. 4 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi 7 yıla çıkarılacak. Bu gerçekleşirse başkan yeni yetkilerle donanmış olarak 2011 yılına kadar kalacak demektir. 2011'de sadece 58 yaşında olacak. O zaman da yeni bir anayasa değişikliğine gider, 3. dönemi de garanti eder. Bu da bizi 2018'e getirir. Hoşunuza gitmedi mi? Söylediklerinizi üst üste koyduğumda tarihe demokrasiyi güçlendiren bir lider olarak geçmeyebileceği şeklinde bir durum ortaya çıkıyor. Rabinovich omuzlarını silkti. Halkın desteği arkasında olduğu sürece ne fark eder ki? Ruslar devlet babanın güçlü olmasını isterler. Bu anlayış iyi midir, kötü müdür, o ayrı bir tartışma konusu. Rusya'da böyle bir gelenek vardır ve halen hakim durumdadır. Bu söylediğimi Solzhenitsyn de teslim eder. Yazardan yana döndü. Öyle değil mi Sasha? Putin serbest pazar ekonomisinin gerekleriyle Rusya'nın gerçeklerini bir araya getirebilirse, tarihe büyük bir lider olarak geçmez mi? Solzhenitsyn cevap vermezken Kızıl Winkler, alüminyum rezervlerini yandaşlarına peşkeş çekmiş olsa da mı diye sordu. Bakın, Cumhurbaşkanı'nın yolsuzlukların üstüne gitmemekle suçlayan siz yabancıların anlamadıkları bir şey var. Rusya ülkenin merkantilist iş adamlarını budayarak bir yere varamaz. Hukuk devletinin kurulması, yasaların işler hale getirilmesi, şeffaf bir pazar ekonomisinin kurulması, demokrasinin hayata geçirilmesi gibi konular Rusya'nın gerçekleri göz ardı edilerek ele alınamaz. Oysa siz yabancılar... David, bu konuları burada konuşmamak sizi çok rahatsız eder mi? Dediğiniz gibi 3 gün sonra ülkesine dönecek bir yabancıyım ve kişisel yasamın hakkını vermek istiyorum. Nabokov alkışlamaya durdu. Bravo! Lolita isimli ünlü romanın yazarı Vladimir Nabokov'un 1934 Amerika doğumlu ve Milano'da yaşayan operacı oğlu Dmitri Vladimirovich o günlerde Moskova'da olmasının nedeni 1976'da müteveffa babasının Rus dilinde yazdığı son romanı olan Podarok'un yani Armağan Rusya'da yayımlanmak üzere olmasıydı. Söylendiğine göre 1991'de kaybettiği annesinin vasiyetini yerine getiriyordu ki bu benim normal koşullar altında takdirle karşılayacağım bir hareket olmalıydı. Ne ki annesinin adının Vera olmasından başlayarak bana Nazım Hikmet'i hatırlatıyordu. Kadının Rus Yahudisi kimliğine kadar adamın her niteliği sinirime dokunuyordu. Vera Nabokov için Nabokov'u Nabokov yapan kadın deniyor. Daha 3 yaşındayken gazete okuyabilen müthiş bir zeka ve bu bağlamda yazarın hem dişli bir eleştirmeni hem de arkasına saklandığı perdesiymiş. Dimitri'ye göre babası annesine sen benim maskemsin dermiş. Nabokov'la 1925'te Berlin'de evlenmiş. Hitler'in güçlenmeye başlamasıyla birlikte Fransa'ya oradan da Amerika'ya geçmişler. Rusçadan başka Fransızca ve İngilizceyi de ana dili gibi konuşur çeviri yaparmış. Ancak en büyük uğraşı kocasının kitaplarını daktilo ve redakte etmekmiş. Nabokov hasta olduğunda üniversitede onun yerine derse girer hatta dağınık bir adam olduğu için onun vereceği dersleri de kendisi hazırlarmış. Yayın evleriyle ve basınla ilişkileri ayarlayan da oymuş. Kocasının ölümünden sonra da devam etmiş. 1961'de Milano'da opera tahsil etmeye giden Dimitri'ye yakın olabilmek için karı koca İsviçre'ye taşınmışlar. Vera ölümünden 1 yıl öncesine kadar da İsviçre'de Montreux Sarayı denilen otelde yaşamış. Nabokov Rusçayı en iyi kullanan yazar olarak ün yapmıştı ama bana göre Rus bile değildi. Vladimir Dmitrievich Nabokov isimli bir aristokratın St. Petersburg doğumlu, ülkesinin okullarında okumamış evde İngiliz ve Fransız hocalar tarafından özel yetiştirilmiş oğlu. 1917 devriminden sonra Sivastopol üzerinden İstanbul tarihiyle Londra'ya göçüyorlar. Vladimir Cambridge Üniversitesi'nin meşhur Trinity Koleji'nde Rusça ve Fransızca okuyor. 1919. 1920'de Berlin'e taşınıyorlar. Baba Nabokov orada Rusça bir gazete çıkartıyor. Gazetede de oğlunun ilk denemeleri ve çevirileri. Adamın Milyukov isimli bir politikacıya yapılan suikast sırasında kazara ölümünden sonra oğul Tanrı sözcüğünü lügatinden çıkarttı diyorlar eleştirmenler. Eleştirmenlerden birisi Maurice Conturier, Nabokov uzmanı olarak tanınıyor. Nabokov hakkında 3 kitabı var. Nice Üniversitesi'nde İngiliz ve Amerikan Edebiyatı profesörü. Lolita bu yüzyılın belki de en sinir bozucu romanlarından birisi diyor. Süperisi dediği 12 yaşında bir kız çocuğuna çılgınca aşık olan ve onunla 2 yıl süreyle cinsel ilişkide bulunan orta yaşlı bir adamın daha baştan ahlak dışı hikayesi. Kız daha sonra kendisinden de sapık bir başka adama kaçtığında rakibinin peşine düşüyor, kim olduğunu buluyor ve infaz ediyor. Lolita sonunda sıradan bir adamla evleniyor, Alaska'ya taşınıyor ve orada doğum yaparken ölüyor. Bu romanı özellikle sinir bozucu kılan Humbert'ın cinsel sapıklığının hayli şiirsel bir kılığa bürünmüş olması ve hikayeyi nakleden yetenekli sapığın kitabın başından sonuna kadar erdem savunuculuğuna soyunmuş olmasıdır. Nabokov romanı önce bir kısa hikaye olarak Volşebnik yani büyücü ismiyle 1939'da Paris'te kaleme alıyor. Karşımda duran oğlunun yakışıklı nahoş yüzünün çağrıştırdıklarından birisi de bu tarih, 1939. 1939 Paris'i büyük ekonomik kriz, İspanya İç Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Hitler Avusturya'yı ilhak ede dursun adam Lolita'yı yazıyor. Viyana Paris'ten bir kol boyu uzakta, Hitler Polonya'yı işgal ede dursun adam Lolita'yı yazıyor. Varşova da Paris'ten bir kol boyu uzakta. Einsatzgruppen derlerdi. Mobil ölüm üniteleri kol geziyorlardı. Hitler gezici gaz otobüslerinde 1.300.000'den fazla Polonya Yahudisini o arada boğazlaya dursun adam Lolita'yı yazıyor. Ocak'ta Barcelona Franco'nun faşistlerine düşüyor. Şubat'ta Katalonya, Mart'ta Valencia, sonra Madrid. Adam Lolita'yı yazıyor. 100.000 İspanyol Fransa'ya sığınıyor. Adam Lolita'yı yazıyor. Mussolini Arnavutluğu işgal ediyor, adam Lolita'yı yazıyor. 1997 Fransa basını Komünizmin Kara Kitabı, Rusya, Asya, Orta Avrupa ve 3. Dünya Komünist rejimlerinde sistematik olarak öldürülen 100 küsur milyon insanı belgeliyor, adam Lolita'yı yazıyor. Dünya umurunda olmayan bir yazar, neden yazar?
Ayrım sonu.